İpek Yolu. Geldiniz. Öğle sonrasında yine buluştuk. Ana kumanda masamızda İsmail Sert bizimle. Ben Hülya. Saat boyunca sizinle olacağım. Bulunduğunuz yerlerde sizlerle birlikte yolculuk yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hem her ne yapıyorsanız öncelikle kolay gelsin diyelim. Güzel geçmesini dileyelim. Hayat böyle. Güzel niyetlerle, iyi niyetlerle başlıyoruz işe. Bazen sonunu getiriyoruz, bazen getiremiyoruz. O ayrı. Ama sonuçta niyetimiz iyi. İyi niyetle başladığınız bir işte de en azından en az zararla kapatıyorsunuz günü. Hani maksimum fayda elde edemeseniz bile hiç değilse en az zararla kapatıyorsunuz günü. Ki onu da kar saymak lazım demek ki. Bugün yine sizinle tarihte bir yolculuğa çıkacağız. Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci bizimle birlikte olacak ve Yavuz Sultan Selim Han'dan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz programlarda da bahsetmiştik kendisinden, kişiliğinden, yaptıklarından. Bugün biraz daha detaylandırıyor olacağız yaptıklarımızı. Geçmiş haftalarda konuştuklarımızın üstüne Osmanlı tarihini özellikle yükseliş dönemini anlamak açısından herhalde daha farklı bir çizgiye ulaşmış olacağız. Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci bizimle birlikte Yavuz Sultan Selim Han'ın kişiliğinden bahsedeceğiz. Aslında çalışılması zor, etrafındakileri yönetmesi kolay ama belki de bu kolaylık içinde kendine ait zorluklar barındıran bir isimden bahsediyoruz. Tarihe kimler isim yazar diye soralım. Mesela binlerce yönetici gelmiş geçmiş, bir o kadar devlet yöneticisi var ama her birinin adını hatırlamıyoruz. Osmanlı padişahlarının da hepsinin adını hatırlamıyoruz.
Tarihte isim yazdırmak için menfi veya müspet çarpıcı işler yapmak lazım. Yani Roma imparatorlarından Caligula'yı veya Nero'nu bilmeyen yoktur. Yani bunlar başarılarıyla değil, bir tanesi sapıklıklarıyla, bir tanesi ise Roma'yı ateşe vermesiyle. Ki bunun sebebi tartışılıyor. Yani Roma'yı yeni baştan inşa etmek için
başka çaresi yoktu,
başka çaresi yoktu diyorlar. Her neyse bununla tanınıyor. Bazı insanlar ise hayatta yapmış oldukları başarılarla tanınıyor. Cengiz Han tarihin en büyük cihangirlerinden birisidir. Milyonlarca insanı öldürmüş, binlerce şehri taş üzerinde taş bırakmazcasına yıkmıştır. Cengiz Han bununla hatırlanıyor. Ama müspet olarak hatırlanan idareciler de vardır. Memleket için iyilikler yapmış, bir açılım gerçekleştirmiş hükümdarlar da vardır. İngiltere'de 8. Henry'yi bütün menfiliklerine rağmen müspet olarak anarlar. Fransa'da devlet benim diyen ve aynı zamanda despotluğun sembolü olan 14. Louis'i yine Fransa'yı süper güç yaptığı için hayırla anarlar. Aslında çılgınca halleri olan Napolyon'u askeri başarılarından çok Fransa'da kurmuş olduğu müesseselerle hatırlarlar ki günümüzde pek çok Fransız kanunu, mahkemesi Napolyon devrinin eseridir. Osmanlı padişahları da 36 tanedir. Bunların hepsi padişah olmak üzere yetiştirilmiş, Türk-İslam terbiyesiyle yetiştirilmiş. Hepsinin zeka, kabiliyet, merhamet, cesaret gibi güzel vasıfları var. Fakat bazıları taht müddetinin kısa olması sebebiyle, bazıları zamanında çok mühim tarihi hadiseler olmaması sebebiyle tanınmaz, bilinmez. Ama bazıları vardır ki gerek askeri başarıları, gerek devlet yönetimindeki başarıları, gerek sanatta, edebiyattaki başarılarıyla ön plandadır. Hı hı. Yani Sultan II. Ahmet'i kimse duymamıştır. 2 sene padişahlığı vardır.
Ama.
Yani ve tarihe de kötü olarak geçmemiştir. Ama zamanında hiçbir meşhur hadise olmamıştır.
Ama eserleriyle hatırlıyoruz onları da.
Tabii. Ama mesela 3. Sultan Ahmet'in ondan bir fark olmamasına rağmen daha uzun tahta kalması, Lale Devri hükümdarı olması itibariyle 3. Sultan Ahmet'i hemen hemen bilmeyen yoktur. Onun için tarihe isim yapmak için müspet veya menfi farklı şeyler yapmak lazım.
Sıra dışı.
Sıra dışı olmak evet. gerekiyor.
Bir de konjonktür diyoruz şimdi ona. Dönemin dengeleri herhalde tabii, bunda etkili.
Tabii bazı hükümdarlar veya bazı devlet adamları için şartlar müsaittir tarihe geçmek hususunda. Bazıları için değildir. Mesela düşünün Birinci Dünya Savaşı olmasa, Osmanlı Devleti yenilmese, işgal edilmese, Yunanlar Anadolu'ya saldırmasa, Anadolu'ya bir müfettişin gönderilmesi gerekmese ve bu kişi de Mustafa Kemal Paşa olmasaydı. Mustafa Kemal Paşa sıradan bir Osmanlı Paşası olarak hayatını tamamlayacak, emekli olacak, muhtemelen Şişli'deki evinde hayatını tamamlayacaktı. Ama şartlar Mustafa Kemal Paşa'yı ön plana çıkartmıştır. Bunun onun dehasının, kabiliyetinin rolü vardır, o ayrı mesele. Ama bazen tek başına deha ve kabiliyet de yetmiyor. Şartların ona müsait olması lazım. Fransa ihtilali olmasaydı Napolyon Bonaparte Osmanlı hizmetine giren bir topçu subayı olarak hayatını muhtemelen İzmir veya İstanbul'da tamamlayacak ve Fransız konsolosluğu bahçesine gömülecekti. Ama Fransız ihtilalinin oluşu, İngilizlerin Fransa'ya savaş ilan edişi, Toulon limanını kurtarmak için bir gözüpek askere ihtiyacın olması, o zamanın en iyi topçu subaylarından birisinin Napolyon Bonaparte olması, Napolyon'un yıldızını parlatmış ve tarihi bir şahsiyet haline getirmiştir. Yani bazen şartlar da insanları tarihi şahsiyet olmaya sevk etmiştir.
Buna yıldızı parlamak mı diyorlar?
Evet, yıldızı parlamak deniyor. Stefan Zweig'in böyle bir kitabı vardır, Yıldızın Parladığı Anlar diye. Ve hep bu gibi şahsiyetleri yazar orada. Onların hayatını anlatır.
Evet, şimdi biz bugün Yavuz Sultan Selim'i konuşacağız, Yavuz Sultan Selim Han'ı. O yıldızın parlamasını beklemeyen,
evet.
doğduğu andan itibaren o yıldızın parlaması için elinden geleni yapan
hatta birisi. Yıldızı önüne alan bir belki hükümdardır. De. Arkasına değil, önüne alan bir hükümdardır. Kendisi yıldızını parlatmıştır. O da yani eğer Şehzade Ahmet başa geçseydi, Yavuz Sultan Selim de yani ya öldürülecekti veya Trabzon'da vali olarak ömrünü tamamlayacaktı. Ama şartların ona yardımı, İran hududunun tacizi, Sultan II. Bayezid'in bu da hususta fazla mülayim davranması Yavuz Sultan Selim'i ön plana çıkartmıştır. Kısa süreli bir hükümdarlık ama Osmanlı tarihinin en çok tanınan hükümdarlarından evet. birisi olmuştur. Üç kişi sayın deseniz içinde mutlaka Yavuz Sultan Selim var.
Bir Fatih Sultan Mehmet'tir.
Üçüncü de ya Kanuni Sultan Süleyman olur ya Sultan II. Abdülhamit olur ama olur. Ya II. Mahmut olur.
Zannediyorum Yavuz Sultan Selim Han'ın yıldızının parlamasında ya da kendini ispatında daha şehzadeliği döneminde fetihlerde bulunması etkili oldu.
Şimdi Yavuz Sultan Selim'in şahsiyeti bir kere sert, celalli bir şahsiyeti var. Haksızlığa tahammülü yok.
Çocukluğunda da böyle. Anlatılanlara bakıyorsunuz çocukluğu da böyle.
Yani bazı Osmanlı padişahlarında var bu ama bazıları için felaket olmuştur. Mesela Sultan İbrahim için. Bu haksızlığa tahammül edememek felaket olmuştur. Neden? Çünkü o aynı zamanda güçlü, kuvvetli bir hükümdardı. Yani haksızlığa tahammül edememe tabiatı eğer güçlü bir karakterle birleşirse fayda sağlıyor ki Yavuz Sultan Selim'de bu vardı. Yani hem haksızlığa tahammülü yoktu hem de sert, celalli bir hükümdardı. Yani dediğini yaptırabilecek iktidara sahipti. Bunu zaten şehzadeliğinde görüyoruz. İran hududunun ihlali sebebiyle ben Trabzon valisiyim. Benim üzerime ne vazife dememiş, hudut ihlallerini bertaraf etmiştir. Ve bu usul uğurda her sancak beyinin bir askeri birliği vardır. Şehzadeliğinin de getirdiği prestijden yararlanarak ve karakterinin süperyoritesini de kullanarak bir ordu, küçük bir ordu müfrezeler tesis ederek şarkta geçici olarak asayişi temine muvaffak olmuştur. Mesela bunun Osmanlı tarihinde bir benzeri yoktur. Yani bir valinin veya bir şehzadenin tek başına böyle müstakil harekete geçmesinin başka bir örneği yoktur.
Zaten babasını korkutan
merkez de buna gözdağı vermemiştir ama çok endişelenmiştir. Yani babasının sağlığında böyle atraksiyonlara girişen hem de sormadan, danışmadan, izin almadan bir şehzade çok sevildiği halde babası Sultan II. Bayezid'i dehşete düşürmüştür. Veya haklı çıkmıştır padişah. Yani bu kişiliği Yavuz Sultan Selim'in bize bir ipucu veriyor ve tahta çıktıktan sonra da bunun hilafına davranmamıştır. Yavuz Sultan Selim aynı Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz isminin verilme sebebi zaten kişiliğindeki bu celalli, haksızlığa tahammül edilmeyen.
Sonradan mı?
Sonradan verilmiştir. Padişah olduktan sonra verilmiştir ama yani şehzadeliğinde de aynı karaktere sahip olduğunu biliyoruz. Tarih hadisler bunu gösteriyor. Şimdi yazıktır ki tarih hep sert, hatta zalim bir hükümdar olarak geçmiştir. Hatta şair demiş ki, rakibin ölmesine çare yoktur. Meğer ki vezir ola Sultan Selim'e. Yani düşmanıma ne yapsam galebe çalamam onu ama eğer Yavuz Sultan Selim'e vezir olsa bir de o ihtimal var yani.
Ortadan kaldırmayı.
Nitekim Piri Mehmet Paşa için anlatılan bir menkıbe vardır. Piri Mehmet Paşa Nevzat Sultan Selim'e diyor ki efendim bütün vüzerayı bir sebeple ortadan kaldırdınız. Beni de ortadan kaldıracağınıza şüphem yok. Bunu bana önceden söyleseniz de tedarikimi ona göre görsem. Yani vasiyetimi yapsam, çocuk çocuğuma nasihat etsem. Nevzat Sultan Selim bu açık sözlüğe karşı tebessüm ediyor. Evet evet zaman zaman seni de diyor ortadan kaldırmayı düşünmemiş değilim. Ancak yerine koyacak kimse yok. Çok ince bir nükteyle de Piri Mehmet Paşa'nın gönlünü alıyor ki Piri Mehmet Paşa öldürülmemiştir. Yani bu demek değil ki Yavuz Sultan Selim bütün vezirlerini öldürmüş. İşlerinden birkaç tanesi doğru öldürülmüştür. O zamanın tarihi şartlarında devlet adamlarının öldürülmesi çok tabidir. Bu bütün dünyada böyledir. İngiltere'de kaç tane kralın başı kesilmiştir. Fransa'da bu olmuştur. Yani devlet adamları eğer devletin idaresinde bir hata yaparlarsa, bakın suç demiyorum. Bir hata yaparlarsa bunu hayatlarıyla öderler.
Bilmeyerek de olsa.
Çünkü bunun neticesi çok ağır oluyor. Yani vezirin yaptığı bir hata büyük bir mali kayıp, bir ordunun yok olması, bir memleket karşısının kaybedilmesine müncer olduğu için veya bir isyan çıkmasına müncer olduğu için bunun hataları diyor ki çok dikkatli olacaksın. Gerekirse gece uyumayacaksın. Nimet külfet karşılığıdır. Sana birçok büyük bir nimet verdik. Çok güçlüsün. Her dediğin oluyor ama bunun karşılığında da en ufak bir hatanda başın gider. Bunu düşünürseniz Osmanlı tarihindeki o vezirlerin idam edilmesi, bunlar için haksızlıkla idam edilenler de vardır ama sayısı çok azdır. Hepsinin araştırdığınız zaman o cezayı hak ettiğini görüyorsunuz. Ve de antır parantez padişahlar bu hakkını sıradan insanlar için kullanmıyor. Yani Anadolu'da hiç halktan bir kimsenin bu şekilde cezalandırıldığı
gerekirse
vakitinde,
onları affedebiliyor.
Affedebiliyor veya suç işlemesi cezalandırılıyor. Hı. Ama hata, ihmal devlet adamlarında affedilebilir bir durum değil. Bu padişahlar için de böyledir.
Yavuz döneminde idam ettirilen yöneticiler arasında böyle haksızlığa uğradığını söyleyebileceğimiz isimler
hayır,
var mı?
Hayır, hayır. Yani Nevzat Sultan Selim'i idam ettirdiği vezirler arasında niçin idam ettirdiğini siz eğer kritik ederseniz ciddi bir şekilde ve o zamanın şartlarını nazara alırsanız bazı hadiseler bazı zamanlarda ağırdır. Yani harp zamanında at çalmak büyük bir suçtur. Cezası idamdır. Başka zaman at çalmak büyük bir suç değildir. Niçin? Savaş zamanı ata çok ihtiyaç vardır. Sizin at çalmanız büyük bir zarara sebebiyet verir. Onun gibidir yani. Onun gibidir. Onun için mesela Yunus Paşa'nın idamı çok çok kritik konusu olmuştur. Mısır seferi dönüşü. Hı hı. Fakat hadiseyi incelediğiniz zaman Yunus Paşa'nın daha Mısır'dayken Mısır seferinin neticelerini bertaraf etmeye
biraz da seferin uzamasına tepkileri var.
Oradaki hakimiyetin güçlenmesine zarar verici davranışları komplo diyemeyiz belki ama el altından çalışmaları olmuş. Hatta Mısır valiliğini elde etmek için bir takım atraksiyonlara girmiş ve padişah bunu bilmiş ve yutmuş. Seferdeyiz diye.
Zamanını beklemiş galiba.
Fakat dönüşte Gazze'deki o affedilmez sözü yani neye yaradı demiş bu geldiğimiz. Mısır'ın idaresini bir Çerkez'e verdikten sonra Çerkez dediği bir Memlük.
Evet bir prens, Memlük.
Hayır baya verdiğimiz için. Yani neye yaradı deyince Yavuz Sultan Selim artık burasına gelmiş. Yani sen bu sözü nasıl söylersin demiş. Sen bizim bu kadar Mısır'a gelmemizi, bu kadar insan şehit düşmüş, bu kadar zahmet. Yani bunu sen nasıl bu kadar basite alabilirsin? Senin gibi bir devlet adamına bu sözü söylemek yakışır mı demiş ortadan kaldırmıştır. Halbuki Yunus Paşa'nın ortadan kaldırması sebebi sırf bu söz değildir.
O damla galiba.
O son bardağa taşınan son damla olmuştur. Yunus Paşa idam edilmiş, yıkanmış, kefenlenmiş, orada defnedilmiştir. Türbe yapılmıştır. Han Yunus bugün hala orada türbesi meşhurdur, bilinmektedir. Çocuklarına da hiçbir şey yapılmamıştır. Devlet hizmetinde görev yapmışlardır. Onların içinde vezirliğe kadar çıkanlar olmuştur Yunus Paşa'nın.
Şimdi acaba Kırım Hanı'nın kızıyla evli olmasının bir etkisi var mıdır gücünde, kuvvetinde, güven
evet,
duygusunda?
Kırım'la Trabzon, Kırım'ın hinterlantındadır. Çok uzak gibi gelebilir ama Osmanlılar zamanında Kırım ve Trabzon aynı hinterlanttaydı. Trabzon Osmanlı Devleti'nin en büyük limanlarından birisiydi. Selanik gibi, Beyrut gibi, İskenderiye gibi bir limandı Trabzon. Ve muazzam seferler yapılırdı burada. Cumhuriyet devrine kadar böyle devam etti. Gerek yolcu taşımacılığında, gerek ticarette Trabzon çok güçlü bir limandı. O zaman Karadeniz'de Ceneviz kolonileri vardı. Rusların elinde değil, Ukraynalıların elinde değil. Çeşitli koloniler. Bunlarla ticaret Trabzon üzerinden yürütülürdü. Çok zengin bir şehir, nüfusu fazla ve güçlü bir vilayetti. Yavuz Sultan Selim gibi güçlü bir valisi olduğu için bu daha da gelişmişti. Rusya'ya ticaret yapılırdı buradan. Gemiler kalkardı. Kırım'a çok giden gelen olurdu. Kırım Hanlığı o zaman Altın Ordu Devleti'nin varisi, güçlü, zengin bir krallıktır. Akınlarla, ganimetlerle çok zenginleşmiştir. Venedik kolonilerine de izin verdiği için Karadeniz zengin bir ticaret merkeziydi. Bu sebeple Kırım Trabzon hinterlandıydı. Yavuz Sultan Selim Kırım'a birkaç kere gitti geldi. Yine Kırım Hanı, Kırım Hanı'yla bir sıhriyet tesis etti. Bu sıhriyet muhtemelen Yavuz Sultan Selim'in istikbalde oynayacağı rolde kendisini emniyet altına almak bakımından da önemlidir. O zaman Kırım Osmanlı hakimiyetindeydi. Yavuz Fatih Sultan Mehmet zamanında bir anlaşmayla fethedildi Kırım. Anlaşmayla Osmanlı hakimiyetindeydi.
Savaş yapılmaksızın.
Hayır. Yani bir anlaşma yapıldı. Bu bir Kırım anayasasıdır. Kırım muhtar bir devlet olarak, otonom bir devlet olarak Osmanlı Devleti'ne
kendi
bağladı.
Kendi isteğiyle.
Hı hı. Tabii kendi isteğiyle diyemeyiz buna. Ama isteğiyle. Yani hı. Şartlar onu ona zorlamıştır. Hı hı. Ama harp olmadan, savaşılmadan Osmanlı birliğine katılmıştır. Kırım Hanı yerinde bırakılmış. Kendi adına para bastırıyor, hutbe okutuyor. Ama Osmanlı padişahını metbu tanıyor. İşte ganimetten hisse veriyor. Osmanlı ordusuna asker veriyor falan. Kırım Hanı o kadar güçlüdür ki Osmanlı padişahından sonra en protokolde en önde gelen Kırım Hanı'dır. Hatta sadrazamla Kırım Hanı'nın seviyesi bazen tartışma konusu olmuştur.
Kim daha ileride diye.
Tarihte bazı sadrazamları Kırım Hanı'nı ayakta karşıladığı, atının yedeğinde gittiği rivayet edilir. Bu bir han soyunun, yani vaktiyle çok büyük imparatorluklar idare etmiş bir han soyunun temsilcisi olmak bakımındandır. Biraz da Osmanlı Devleti'nin en kritik eyaletlerinden birisidir Kırım.
Bir de zannediyorum hani Osmanlı İmparatorluğu'na bir şey olsa, yani yönetici
öyle
anlamda.
Öyle bir rivayet var. Yani bu
sanki onun
bu bir kural değil, anayasal kural değil ama halk arasında şöyle bir inanç var. Osmanlı Hanedanı tükense, yani padişah olacak kimse kalmasa, onların yerine Kırım Hanları ikame edilecektir diye bir inanç vardır. Yani bu
yazılı bir şey değil.
Yazılı bir şey değil.
Ama Osmanlı'da yazılı olmayan çok kural var.
Açıkça resmen de telaffuz edilmiş değil. Fakat darbe görüşmeleri yapılırken Kırım Hanlarını başa geçiririz sözü zaman zaman konuşulmuştur. Hı hı. Demek ki halkta böyle bir bilgi, şuur altında böyle bir
alt bilgi
var. Kırım Hanı'nı arkasına almak Yavuz Sultan Selim'in istikbaldeki projelerinde ona çok büyük destek verecekti ve bunun desteğini görmüştür. Hı hı. Yani Kırım Hanı'nın yardımı olmuştur. Damadını desteklemiştir.
Peki şunu soracağım. Bazı kaynaklar diyor ki mesela Kırım Hanı'nın oğlu Osmanlı'da esir edildi. Oğlunun serbest bırakılması için Kırım Hanı kendi kızını Yavuz Sultan Selim'e gelin verdi. Oğlunun serbest bırakılması için, ama bu olmadı. Mesela bazı kaynaklarda da Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptığı o iki büyük seferde Kırım Hanı'nın oğlunun kendisiyle birlikte üstelik de çok güvendiği askerler arasında savaşta yer aldığı söyleniyor.
Efendim şöyle bir durum var. Kırım Hanı tahta çıktığı zaman Kırım Hanı'nın en büyük oğlu İstanbul'a rehin olarak geliyor. Rehin demeyelim, kontrollü bir misafirlik olarak İstanbul'da yaşıyor.
Her şeye rağmen hani
evet.
Bir şey olur
yani
da.
Kırım Hanı'na güvenilmiyor. Benim anladığım o, güçlüdür, ordusu vardır. Güvenilmiyor. Kırım Hanı'nın oğlu İstanbul'a geliyor. Onun köşkü vardır. Yazlığı vardır. Çatalca'da yazlığı vardır. İstanbul'da oturur. Aynı prens muamelesi görür divanda ama rehine gibidir. İstediğini yapar, gezer. Kimse ona bir şey diyemez ama İstanbul'da oturma mecburiyeti var. Ve Kırım Hanı vefat ettiği zaman Kırım Hanı'nı İstanbul tayin ediyor. Bu oğlanı veya bir başkasını tayin edebilir. Umumiyette bu olanı tayin ediyor.
Yani İstanbul'da bir noktada kendi çıkarları doğrultusunda bir eğitimden de geçiyor.
Evet. Yani çocuk
dengeleri öğreniyor.
Çocuk bir Tatar asilzadesi gibi değil, bir Osmanlı bürokratı, bir Osmanlı prensi gibi yetişsin.
Aslında bir tür devşirme de o
tabii,
denebilir.
Tabii. Yani, evet, kontrollü bir şeydir. Yani hadiseyi sadece rehine olarak görmemek lazım. Doğrudur. Kırım Hanı'nın oğlu o zaman buradaydı. Fakat Kırım Hanı bunu zaten kabul etmiş. Bunu biliyor. Yani kızını niye versin de bunu alsın? Yani kızı verdiği zaman bunu dinler mi, dinlemez mi? Nitekim dinlenmemiştir. Oğlan burada kalmıştır. Hı hı. Bu bir rivayettir. Hı hı. Yani Kırım Hanı Yavuz Sultan Selim'e kız niçin bir pazarlık karşılığında versin? Yani Yavuz zaten, Sultan Selim'in istikbal vaat ettiğini o da görmüştür.
Bir de zaten Kırım Hanı'ndan işte bir takım hediyelerle birlikte cariyeler de
geliyor,
saraya,
tabii, saraya
gelir
çok
değil
geliyor.
Mi?
Ganimetten hisse, hı hı. Ganimetin beşte biri devletin hakkıdır. Bu beşte birin beşte biri de padişahın hakkıdır. 25'te bir yani. Dolayısıyla Kırım Hanı'nın Rusya ile Ukraynalılarla yaptığı, Polonyalılarla yaptığı savaşta elde ettiği ganimetin beşte birini İstanbul'a göndermesi kanundur.
Ki daha sonra Kanuni'nin eşi olacak. Evet,
Hürrem Sultan da
bu şekilde
gelmiştir. Gelmiş. Çok saray cariyeleri 18. asra kadar bu şekilde gelmiştir. Yani
kısa bir ara vereceğiz. Hemen arkasından devam edeceğiz. Özellikle merak ettikleriniz varsa sizin sorularınızı da bekliyoruz. Ama bizim kişiliğiyle ilgili Yavuz Sultan Selim'in ve tabii Osmanlı hazinesine kattıklarıyla ilgili soracaklarımız var elbette. Kısacık bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile Yavuz Sultan Selim Han'ın kişiliğini konuşuyoruz. Saltanata geçişi, iktidarı ele alacak kaç yaşındadır?
50 yaşında, 42 yaşındadır.
42 yaş bir erkek için artık neredeyse orta yaş denebilir.
Ama şöyle, 40 yaş her bakımdan olgunluk yaşıdır, kemal yaşıdır.
Şunu merak ediyorum. 40 yaşında artık mesela fiziksel gücünüzü yavaş yavaş kaybetmeye başladığınız düşünülebilir. Ama Yavuz Sultan Selim Han'ın inanılmaz bir egzersiz programı var.
Yalnız şöyle bir durum var. Yani bu normal bir insan için dediğiniz doğru. Olmaya da bilir. Çok insanlar vardır 60 yaşına kadar. Filinta gibidir ama çok daha erken.
Ama savaştan bahsediyoruz. O kılıcı bir kaldırmayı denesin
ama
bakalım o filintalar.
Ama Yavuz Sultan Selim çocukluğundan beri bu iş için yetiştirilmiştir. Bünyesi tam bu iş içindir. Geniş omuzlu, güçlü kuvveti, bacakları kısa. Tam yani bu işi.
Çok böyle uzun boylu falan
değil. Çok uzun boylu değildi Yavuz Sultan Selim. Yani çok kısa da değildi. Elbiselerinden anladığımız kadarıyla 1.75'in üzerindeydi. Ama 1.80 üzerinde değildi. Yani 1.75 ile 1.80 arasında bir boydur ki erkekler için orta boy sayılıyor. Çok geniş omuzlu olduğunu, yağarını derler, sırtının ve göğüslerinin geniş olduğunu ve bacaklarının çok uzun olmadığını biliyoruz. Ellerinin uzun olduğunu biliyoruz. Bu tam bir cengaver tipidir.
Profilidir.
Çocukluğundan beri bu iş için yetiştirilmiş. Kendisinin ayrıca bir hususi merakı var. Mesela bir Şehzade Korkut gibi değil. Şehzade Korkut nasıl ilme meraklıysa, şiire meraklıysa, Yavuz Sultan Selim'de bunlar var ama bunlardan önce Yavuz Sultan Selim'de kendisini devamlı fit tutma şimdiki tabirle gayreti var. Ve istikbale dair emelleri onu devamlı bu hususta müteyakkız, uyanık, ayakta tutmuştur.
Ve dinç kalmam gerekiyor, evet. Sağlıklı olmam evet. Gerekiyor diye düşünmüş.
Hasta olmamış, yorulmamış, yılmamış, dinlenmemiş, istirahat etmemiş, eğlence, kadın, çocuklarıyla beraber olmak, bir alimler meclisi, şairler meclisi, bunlar hep ikinci planda olmuştur. Ha, şimdi böyle bir tablo çizdiğimiz zaman Yavuz Sultan Selim'i kuru bir Cihangir tablosu çiziliyor. Ben bundan da bizarım. Bu da yanlıştır. Yavuz Sultan Selim hep zaferleriyle, kahramanlıklarıyla anlatılır. Fakat onun çok romantik bir cephesi de vardır. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in antır parantez programının birinci bölümünde işaret ettiniz. Bu fetihler neticesinde bir kere Osmanlı Devleti'ne büyük bir prestij kazandırmıştır. Osmanlı Devleti artık halifelik olmuştur. Bazıları bunu kabul etmese de, yani şunu kabul etmese de, Bağdat'taki Abbasi halifesinin gelip de padişaha halifelik verdiğini kabul etmese de, Osmanlı padişahı artık bir hakkın halife unvanını kullanmıştır. Çünkü Mekke ve Medine artık Osmanlı padişahının toprakları içindedir.
Hizmetkarıdır.
Hizmetkarıdır. Hakimül Harameyn değil, Hadimül Harameyn. Düşünün, bu kadar sert bir hükümdar. Halep'te cuma namazı kılınırken hatibin Hakimül Harameyn-ü Şerefeyn, yani Mekke ve Medine'nin hakimi diye anmasını istememiş, ayağa kalkarak itiraz etmiş. Hayır, Hadimül Harameyn-i Şerefeyn, iki mübarek beldenin hizmetçisi unvanını. Bugün bile Suudi Arabistan kralları Yavuz Sultan Selim'i bu unvanını kullanırlar. O zamandan gelme bir gelenektir. Yani çok da mütevazi bir yönü vardır Yavuz Sultan Selim Han'ın. Bu iki fetihlerde bir kere çok büyük bir prestij kazandırmış, İstanbul'u hilafet merkezi yapmış, bütün dünya Müslümanlarının gözü İstanbul'a dönmüş ve bir hakkın halifelik görevini de yerine getirmiştir Osmanlı Devleti. Aden'den Endonezya'ya kadar dünya Müslümanlarını emperyalistlere, sömürgecilere karşı korumuş, himaye etmiştir. Gerek fetihlerle gerek yardımlarla. Bu Yavuz Sultan Selim'dir bu çığırı açan. İkincisi, Yavuz Sultan Selim bu fetihlerle çok muazzam bir ganimet ve hazine temin etmiştir. Osmanlı Devleti'nin en zengin eyaleti Mısır'dır. Senede 3-4 ürün alınan, nüfusu azdı o zaman, bir vilayetti. Ve Osmanlı Devleti çok büyük bir nefes aldı. Kanuni Sultan Süleyman o büyük fetihlerini Yavuz Sultan Selim'in doldurduğu hazineye borçludur. Mesela Yavuz Sultan Selim olmasaydı, evet, Kanuni Sultan Süleyman olamazdı.
Nasıl bir mühürdür o?
Evet.
Onu anlatalım isterseniz.
Şimdi Osmanlı Sarayı'nda iki tür hazine vardır Fatih Devri'nden itibaren. Bu hazinelerden bir tanesi hazine-i amiredir. Bir takım devlet gelirleri oraya konur ve gereken yere harcanır. Bugünkü devlet hazinesi gibi. Bir de Birun hazinesi, bu bir Birun hazinesidir. Bir de Enderun hazinesi denilen bir iç hazine vardır. İşte padişahlara gelen hediyeler, taçlar, tahtlar falan filan, kılıçlar, bunlar oraya konduğu gibi. Bir de ihtiyaten bazı paralar buraya konur. İhtiyaç olduğu zaman buradan esas hazineye aktarılmak üzere. İşte padişahın hususi hazinesi de bu hazinenin içinde bir kalemdir. İşte Yavuz Sultan Selim Han bu hazineyi altınla doldurmuştur. Ve buyurmuştur ki, kendi mührü var. Padişahların 4 tane mührü var. Bu 4 mühründen bir tanesi hazineye basılır. Hazine mührüdür. Hazinedarda durur. Hazinedar başında durur. Bu demiştir ki Yavuz Sultan Selim Han, kim benden sonra hazineyi altın ile doldurursa kendi mührüyle mühürlensin. Ve illa benim mührümle mühürlensin. Yani beni geçebilecek adama meydan okuyorum. Hı hı. Ve geçilmemiştir hiçbir zaman.
O gelenek devam etmiş.
Hazine bir tek Sultan 3. Mustafa'nın saltanatında altında dolmuştur. Fakat Sultan 3. Mustafa Yavuz Sultan Selim Han'ın mührünü fekketmemiştir, çıkarmamıştır. Hı hı. O mühür Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar muhafaza edilmiştir. Ankara başşehir olana kadar İstanbul'da hazine açıldığı zaman Yavuz Sultan Selim'in mührü çözülür, hazine açılır. İşte gereken alınır konur. Tekrar onun mührüyle mühürlenirdi. 1924'e kadar
son dönemde hazine, de var mıydı o hazinede?
Aynen öyle. Yavuz Sultan Selim Han'ın mührüyle mühürlenirdi. Artık silikleşmiş bir mühür bu.
Herhalde Topkapı Sarayı'nda.
Topkapı Sarayı'nda bu mühür duruyor. Bazı padişahların mühürleri duruyor. Şimdi bu çok da bilinmeyen bir hadisedir. Zaten Yavuz Sultan Selim'in fevkalade mütevazi bir kişiliği var.
Evet, az yiyen, yemekte çok çeşit istemeyen, basit giysiler tercih eden.
Bir derviş hayatı yaşayan bir kimse. Alimlere hürmeti var. İbni Kemal Paşa'ya çok hürmeti var. Mısır seferinden dönüşte yan yana sohbet ederek yürüyorlar. İbni Kemal'in atının ayağı bir çamura basıyor. Çamurdan sıçrayanlar padişahın eteğini kirletiyor. İbni Kemal bu edepsizlik addettiği bu harekete üzülüyor. Üzülmeyin Efendi Hazretleri diyor. Sizin bir gibi bir alimin ayağından, atının ayağından sıçrayan çamur bizim için şereftir. Ben bu kaftanın sandukama örtülmesini vasiyet ediyorum demiştir. Uzun yıllar bu kaftan Sultan Selim'de Fatih'teki türbesinin üzerine örtülmüştür. Fakat rutubet ve ışık sebebiyle camekene alınmış. Şimdi ise kapalıdır. Belli zamanlarda ziyaret ettirilmektedir. Yani bu hadise bir efsane de değil. İkincisi, Mısır seferinden dönüşte İbni Kemal'le olan görüşmeleri, ona sordukları, onun padişaha sefer dönüşüne teşviki, bunu ciddiye almaları.
Evet, herhalde pek de dönmeye niyeti yok.
Niyeti yoktu padişahın. Bir müddet daha orada durup muhtemelen fetihleri genişletmek ve Mısır'ı emniyet altına almak istiyordu. Fakat asker bezmiş ve bıkmıştı. Hatta İbni Kemal bir gün demiş ki, askerler bizim hakkımızda ne düşünüyor sualine. Nemiz kaldı bizim mülkü Arap'ta, biz nice dururuz bu memlekette diye bir şarkı söylediklerini, işittim demiş İbni Kemal.
Halbuki böyle bir şey yok.
Yok, anladım demiş siz asker artık dönmek istiyor. Siz ne dersiniz? Dönelim artık padişahım, bu kadar uzun sefer bir müddet işte motivasyonu kırar, zahmet verir, başşehir... Yani aklı makul delillerle padişah dönüşe teşvik ediyor. Yolda konuşurken o türküyü sen uydurdun değil mi diyor. Çok yani zeki bir padişah. Rivayet ederler ki Nedim'i vardır Hasan Can. Hasan Can'la çok hoş menkıbeleri vardır. Bir gün yolda yürürken padişah soruyor. Hasan Can diyor, yumurta sever misin? Severim hünkârım diyor. Sefere gidiyorlar. Dönüşte aynı yere geldiklerinde padişah Hasan nasıl diye soruyor. Rafadan hünkârım diyor. Bir sene geçmiş aradan.
Böyle, ama zeki insanın zeki, dostu da aynı
dostu
zeka
da aynı zekada. Şimdi Sultan Selim'in sadeliğine verilen pek çok örnekler ve menkıbeler vardır. Hatta bir sefer dönüşü alayla şehre girmeyip kayıkla karşıya geçtiğini, ertesi gün herkesin padişahın İstanbul'a döndüğünü gördüğünü biliyoruz. Bir sefer dönüşü kendisini karşılayan oğlu Şehzade Süleyman, ki yegane oğludur, çok süslü kıyafetler giydiğini görünce evladım anana giyecek bir şey bırakmamışsın dediği meşhurdur.
Çok üzüldüğü ve tabiri caizse bozulduğu ifade
edilmiş. Bozulmuş oğlunu böyle görünce. Hatta bir gölgelik bir demiş sahil köşkü yapın da donanmanın gidişini gelişini seyredelim demişler. Defterdar bir sahil köşkü yapmış Topkapı Sarayı eteğini gayet güzel. Tepeçine. Padişah gelince demiş ki bu ne demiş, ben bir gölgelik yapın dedim, siz bir saray yapmışsınız deyince defterdar korkmuş fakat çok zeki, ben kendi cebimden size hediye olarak yaptım deyince o zaman kabul
etmiş. Ama o zaman sorun yok yani. O zaman
ama şimdi
değil.
Şöyle bir durum var, ne diyebilirsiniz adama, adam kendi yapmış. Ya bu bir ders veriyor aslında.
Tepeçiler kastı.
Sonradan tamir edilmiştir şimdiki ama odur. Yine bir gün vezirler diyor ki efendim diyor, bu vezirler, elçiler geliyor, yabancı temsilciler göre padişah hep aynı kıyafetle.
Evet, tam onu soracaktım.
Bu Napolyon'un meşhur bir alba üniforması vardı. Maraşelleri böyle süslü giyinirlerdi. O sıradan nefti bir alba üniformasıyla gezerdi. Resimlerinde de o vardır zaten. Sultan Hamit'in de öyle bir alba üniforması vardı. Onunla gezerdi. Albay marif sınıflarının en ciddisidir. Alay komutanıdır. Diğerleri için biraz daha o paşalar falan daha temsili kısmı olduğu için albay muharebeyi
sembolize yani ordunun
eder.
Ordunun içinde
sembolize eder. Demişler ki efendim siz ama bunu nasıl söyleyecekler padişaha? Kolay mı bunu söylemek? İşlerinden birini seçmişler. Dukakinzade Ahmet Bey, Dukakin eski Arnavut kralının soyundan geldiği için iktidar etmiş. Padişah ona çok kıymet veriyor. Damat da kendisi. geliyor diyor padişah efendim diyor yani böyle böyle pardon Hersekzade Ahmet Paşa'ya, o da Hersek Kralı'nın oğlu. Efendim diyor yani
Venedik, o sizden elçisi, daha gösterişli.
Venedik elçisi geliyor, süslü püslü kıyafetler. Bunlar alışmışlardır efendim, malumunuz diyor yani, o da hani Hersek Kralı'nın oğlu ya. Biraz daha böyle diyor şey kıyafetler giyseniz gösteriş, karşılarken gösterişli, tamam diyor. Ertesi gün elçi geliyor veya işte ne zamansa bakıyor ki padişah aynı kıyafetleri giymiş.
Ama
elinde bir kılıç var. Kılıcı ayağına dayamış. Böyle sağ.
Işık da vurdukça.
Işık da vuruyor. İkindi gün ışığı. Işığı böyle kılıç devamlı parlıyor. Neyse çık, görüşme bitmiş. Elçi çıkmış. Elçinin arkasından koşmuşlar. Demişler ki padişahımızı nasıl buldun demiş. Kılık kıyafetine bakamadım demiş. Kılıcın demiş ışıltısı demiş gözümü aldı demiş. Dehşete kapıldım demiş. Şunu demek istiyor padişah. İşte kılıcımızın ucu kestikçe parlak ne giydiğimiz oldukça mühim değil. Evet. Düşmanımız bizden korkar. Kılık kıyafet mühim değil.
Farklı bir karakter evet, hakikaten. Onca şaşaa gösteriş içinde bundan hiç etkilenmemiş, mütevazı olmaya çalışmış.
Şiirleri vardır, divanları vardır. Yani şair bir hükümdardır. Yani öyle sizi astı astı kestik kestik bir hükümdar tablosu gözünüzde canlanmasın.
Yine Şah İsmail ile ikisi arasındaki ilişkiyi şiir, konuşamadık.
Konuşamadık evet.
Onu haftaya konuşalım İnşallah. Mı? Hem de biraz şiirden bahsetmiş oluruz. Efendim şimdilik izninizi isteyelim. Tekrar görüşmek üzere.
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden, sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlardan. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların uğultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan, küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar, bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde, alnın sıcak mı değil mi bilmiyorum. Dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından, kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.
İpek Yolu.